Ayrım 3.
Şunu itiraf edelim ki ağırbaşlı pek çok yazarın örneğine uyarak kahramanımızın öyküsünü doğumunun bir yıl öncesinden başlattık. Gerçekten de bu en önemli kişi Fabris Vassera'dan başkası değildir. Milano'da dedikleri gibi Marchesino del Dongo. Tam da Fransızların kovulduğu sırada dünyaya gelme zahmetine katlanmıştı. Doğumun bir rastlantısıyla da kocaman soluk yüzünü, yapay gülüşünü ve yeni fikirlere karşı sınırsız kinini çok iyi tanıdığınız o pek yüce soylu Del Dongo markisinin ikinci oğlu oluyordu. Ailenin bütün serveti babasının saygıdeğer modeli büyük oğul Ascanio Del Dongo'da kalıyordu. Ascanio 8, Fabris de 2 yaşını sürüyordu ki bütün soylu kişilerin hayli zamandan beri asıldığını sandıkları şu General Bonaparte ansızın San Bernard Dağı'ndan iniverdi. Milano'ya girdi. Bu anın tarihte hala bir benzeri yoktur. Çılgınlar gibi tutkun bütün bir halkı gözünüzün önüne getirin. Birkaç gün sonra Napolyon Marengo Savaşı'nı kazandı. Gerisini söylemeye hiç gerek yok. Milanoluların çılgınlığı doruk noktasına ulaştı. Ama bu kez bu çılgınlığa öç alma fikirleri de karışıyordu. Bu iyi yürekli saf halka kini öğretmişlerdi. Kısa bir süre sonra sürgüne gönderilen yurtseverlerden arta kalanların geri döndüğü görüldü. Dönüşleri ulusal bir bayram gibi kutlandı. Yurtseverlerin solgun yüzleri, iri iri açılmış şaşkın gözleri, bir diri bir kemik kalmış sıska kol ve bacakları her yandan coşan neşe ve sevinçle garip bir çelişki yaratıyordu. Onların dönüşü en fazla lekelenen ailelerin gidiş işareti oldu. Del Dongo markisi Grianto şatosuna kapağı ilk atanlardan oldu. Büyük ailelerin şefleri kim ve korkuyla dolup taşıyorlardı. Ama eşleri, kızları, Fransızların ilk gelişindeki neşe ve sevinçleri anımsıyorlar. Ve Milano'yu Marengo Savaşı'ndan hemen sonra Casa Tanzi'de düzenlenen o pek neşeli baloları özlüyorlardı. Zaferden birkaç gün sonra Lombardiya'da erinç ve dinginliği sağlamakla görevli Fransız generali, soyluların bütün çiftçilerinin, kırsal yörelerin bütün yaşlı kadınlarının, İtalya'nın yazgısını değiştiren bir günde 13 müstahkem mevkiyi geri alan bu şaşkınlık verici olağanüstü Marengo zaferini düşünmekten henüz çok uzak olduklarının ve akıllarının fikirlerinin sadece Brescia'nın en önemli koruyucusu Ermiş Jovita'nın bir kehanetinde olduğunun ayrımına vardı. Bu kutsal sözlere göre Fransızlarla Napolyon'un mutluluk ve gönenci Marengo utkusundan tam tamını 13 hafta sonra sona erecekti. Del Dongo markisiyle birlikte kırsal yörelere çekilip surat asan bütün soyluları haklı gösteren şuydu ki hepsi de gerçekten ve numara yapmadan kehanete canı gönülden inanıyorlardı. Bütün bu insanlar ömürleri boyunca topu topu 4 kitap okumamışlardı. Açıktan açığa 13 hafta sonra Milano'ya dönüş hazırlıkları yapıyorlardı. Ne var ki akıp giden zaman Fransa davasına yeni başarılar sağlıyordu. Napolyon Paris'e dönüşünde USA yatkın mantıklı kararnamelerle Marengo'yu yabancılara karşı kurtardığı gibi işte de devrimi kurtarıyordu. Bunun üzerine şatolarına sığınan soylu Lordiyalılar her şeyden önce Brescia'nın kurtarıcı Ermiş'in kehanetini yanlış yorumladıklarının ayrımına vardılar. Söz konusu olan 13 hafta değil ama 13 aydı. Bu 13 ayda akıp geçerken Fransa'nın gönencini de her gün daha artırmışa benziyordu. 1800'den 1810'a kadar geçen 10 yıllık ilerleme ve mutluluk döneminin üzerinde durmuyoruz. Fabris ilk yılları Grianta Şatosu'nda geçirdi. Köyün küçükleriyle bir hayli yumruklaşıyordu ama hiçbir şey öğrenmiyordu. Hatta okumayı yazmayı bile. Sonraları onu Milano'daki Cizvitler Okulu'na gönderdiler. Babası Marki, çocuğa Latince'nin durup dinlenmeden hep Cumhuriyet'ten söz eden eski yazarların kitaplarından değil de 17. yüzyıl sanatçılarının başyapıtı olan yüzden fazla gravürle bezenmiş görkemli bir kitaptan öğretilmesini istedi. Bu Parma Başpiskoposu Fabris Del Dongo tarafından yayınlanan Del Dongo markileri Vassera'ların Latince köy kütüğüydü. Vassera'lar özellikle asker olarak parlamışlardı. Gravürler bir hayli savaşı canlandırıyordu ve her zamanda büyük kılıç vuruşları indiren Vassera adında birkaç kahraman görülüyordu. Genç Fabris bu kitaptan çok hoşlanıyordu. Çocuğu taparcasına seven annesi arada sırada onu görmek için Milano'ya gitme izni koparabiliyordu. Ne var ki kocası bu yolculuklar için hiçbir zaman tek metelik bile vermediğinden gerekli parayı görümcesiz sevimli Pietra Nera kontesi kendisine veriyordu. Fransızların dönüşünden sonra kontes İtalya Genel Valisi Prens Eugen Sarayı'nın en parlak kadınlarından biri haline gelmişti. Fabius ilk kutsama ayinini yapınca Kontes hep gönüllü sürgünlüğü sürdüren Marki'den onu arada sırada okuldan alma izni kopardı. Çocuğu garip, esprili, çok ağırbaşlı ama güzel ve bir sosyete kadınının salonunun asla inceliğini bozmayacak bir çocuk olarak gördü. Zaten Fabius alabildiğine bilgisizdi. Ancak yazmayı ya biliyor ya da bilmiyordu. Her konuya o coşkulu yaratılışıyla girişen Kontes, eğer yeğeni Fabius şaşılacak ilerlemeler kaydeder de yıl sonunda pek çok ödül alırsa okul kuruluşunu koruyacağını baş öğretmene söz verdi. Yeğenine de ödülleri hak etme olanağını sağlayabilme amacıyla her cumartesi eve aldırıyor, çoğu zaman da çarşamba ya da perşembe günü öğretmenlerine geri gönderiyordu. Genel vali, prens cizvitleri her ne kadar candan seviyorsa da krallığın yasaları onları kabul etmiyordu. Becerikli, kurnaz bir adam olan okul müdürü de sarayda çok etkili bir kadınla ilişkilerinden sağlayabileceği bütün yararı sezinledi. Fabius'in okula gelme işinden yakınmayı aklının ucundan bile geçirmedi. O da yıl sonunda öncesinden daha da bilgisiz olmasına karşın 5 tane birincilik ödülü kazandı. Bu koşullar karşısında ünlü Pietranera Kontesi peşinde muhafız alaylarından birinin komutanı olan saygıdeğer eşi ve genel valinin sarayından en önemli 5-6 kişiyle birlikte ödül törenine katılmak amacıyla Cizvitlerin okuluna gitti. Okul müdürü şefleri tarafından övgülere boğuldu. Kontes yeğeninin sevimli Prens Eugen'in pek kısa süren saltanatını belirleyen o parlak şenliklerin hepsine götürüyordu. Yetkisine dayanarak yeğenini süvari alayına subay yaptırmıştı. Fabius henüz 12 yaşında, bu üniformayı giyiyordu. Bir gün onun bu sevimli halinden pek hoşlanan Kontes yeğeni için prensten sarayda bir görev istedi. Bu da Del Dongo ailesinin yönetime katıldığı anlamına geliyordu. Ertesi gün prensin bu isteği anımsamamayı kabul etmesini sağlamak için etkisini, saygınlığını kullanması gerekti. Bu isteğin tek eksiği adayın babasının onayıydı. Bu onay da gürültülü bir biçimde reddedilmişti. Somurtkan Marki'yi ürperten bu çılgınlıktan sonra babası genç Fabius'i Grianta'ya geri çağırmak için bir bahane buldu. Kontes ağabeyini son derece aşağıladı. Onu eğer bir gün eline yetki geçerse pek acımasız olabilecek içler acısı bir aptal olarak gördü. Ama Kontes Fabius'i deliler gibi seviyordu. 10 yıllık suskunluktan sonra yeğenini istemek amacıyla Marki'ye mektup yazdı. Mektubu yanıtsız kaldı. Savaşçı atalarının yaptırdığı o muazzam saraya döndüğünde Fabius dünyada talim yapmaktan ve ata binmekten başka bir şey bilmiyordu. Bu çocuğu tıpkı karısı gibi delicesine seven Pietranera Kontu da çoğu zaman onu ata bindirir, geçit törenine götürürdü. Fabius halasının görkemli salonlarından ayrılırken döktüğü yaşlardan gözleri hala kan çanağı gibi kıpkırmızı Grianta şotasına geldiğinde sadece annesiyle kız kardeşlerinin tutkulu okşamalarını bulabildi. Marki, büyük oğlu Marchesino Ascanio ile birlikte çalışma odasına kapanmıştı. Orada Viyana'ya gönderilme onuruna erişen şifreli mektuplar düzenliyorlardı. Baba ile oğul sadece yemek saatlerinde ortaya çıkıyorlardı. Marki yapmacık bir tavırla doğal ardılını, çiftliklerinin gelirini yönetme yöntemlerini öğretiyorlar. Aslında Marki bütün bu toprakların zorunlu kazıcısı olan bir oğula bile bu işlerden söz edemeyecek kadar yetkisini kıskanırdı. Oğlunu sadece 15-20 sayfalık mektupları şifrelemek için kullanıyordu. Sonra da o mektupları haftada 2-3 kez İsviçre'ye geçiriyordu. Oradan da Viyana yolunu tutuyordu bu şifreli yazılar. Marki, İtalya krallığının kendisinin bile bilmediği iç durumunu yasal hükümdarına bildirdiğini ileri sürerdi. Bununla birlikte gene de bu mektupları çok başarı elde ediyordu. Bakın nasıl. Marki güvenilir birkaç adamı aracılığıyla ana yolda garnizon değiştiren filanca Fransız ya da İtalyan alayının erlerini saydırıyordu. Durumu Viyana Sarayı'na bildirirken de orada bulunan askerlerin sayısından şöyle hatırı sayılır bir çeyreği azaltmaya özen gösteriyordu. Aslında pek gülünç olan bu mektupların çok daha gerçeği yansıtan daha başkalarını yalanlamak gibi bir üstünlüğü vardı ve hoşa gidiyordu. Böylece Fabius'in şatoya gelişinden az bir zaman önce Marki pek ünlü ve büyük bir nişan almıştı. Mabeyinci giysilerini süsleyen 5. nişandı bu. Gerçekte bu giysiyi çalışma odasının dışında gelip de salınma cesaretini gösteremediğine pek üzgündü. Ama nakışlı giysisini sırtına geçirip bütün nişanlarını takmadan da bir mektup yazdırma cüretinde asla bulunmazdı. Başka türlü davransa saygısızlık ettiğine inanırdı. Markiz oğlunun zarafetine hayran oldu. Ama yılda 2-3 kez General A. Kontuna, Robert'in bugünkü adıydı bu, mektup yazma alışkanlığını korumuştu. Markiz sevdiği insanlara yalan söylemekten nefret ederdi. Oğluna sorular yöneltti ve onun bilgisizliği karşısında dehşete kapıldı. Markiz kendi kendine, "Bu çocuk hiçbir şey bilmeyen bana pek az bilgili görünüyorsa," diyordu. Çok bilgili Robert bunun eğitimini tamamıyla başarısız bulurdu. Oysa şimdi yetenek ve değer gerekli. Markiz'i hemen hemen aynı derecede şaşırtan safça bir özellik de şu oldu. Cizvitlerin kendisine öğrettikleri bütün dinsel bilgileri Fabrice ciddiye almıştı. Bizzat kendisi çok dindar olmasına karşın çocuğunun bağnazlığı Markiz'i iliklerine kadar ürpertti. Eğer Marki bu etki olanağını tahmin edebilirse oğlumun sevgisini benden koparır diye geçirdi içinden. Markiz pek çok gözyaşı döktü ve Fabrice'e olan tutkusu daha da arttı. 30-40 uşağın doldurduğu bu şatodaki yaşam hiç de iç açıcı değildi. Bu nedenle Fabrice bütün günlerini avda ya da bir sandalla gölde gezinmekle geçiriyordu. Kısa zamanda arabacılar ve seyislerle içli dışlı oldu. Bu adamların hepsi de çılgın gibi Fransa yanlısıydılar. Marki'nin ya da büyük oğlunun özel hizmetine bakan tam sofu oda uşaklarıyla açıktan açığa alay ediyorlardı. Bu ciddi görünüşlü adamlara karşı en büyük alay konusu da onların da tıpkı efendileri gibi saçlarını pudralamalarıydı. İkinci bölüm. Akşam perisi gelip gözlerimizi kararttığında geleceğe tutkun gökleri seyrediyorum. Tanrı kararmamış notlarla bize orada yazar. Bütün yaratıkların yazgı ve geleceklerini. Çünkü o göklerin derinliklerinden bir yaratığa bakarak, kimi zaman acıyarak ona yolunu gösterir. Gökyüzünün harfleri olan yıldızlarla bize iyi ve kötü şeyleri bildirir. Ama toprak ve ölüm yüklü insanlar böyle yazıyı önemsemez ve onu okumazlar. Ronsard. Marki aydınlanmacılara karşı şiddetli bir kin beslerdi. Bunlar derdi, İtalya'yı mahveden düşüncelerdir. Eğitime karşı bu kutsal kini, oğlu Fabrice'in Cizvitler'de o kadar parlak biçimde başladığı eğitimi mükemmelleştirdiğini görme isteğiyle nasıl bağdaştıracağını pek bilemiyordu. Tehlikeyi olabildiğince azaltmak amacıyla Fabrice'in Latince derslerini sürdürmek için Grianta papazı saf rahip Blane'yi görevlendirdi. Ne var ki rahibin bu dili önce kendisinin bilmesi gerekirdi. Oysa adamcağız bu dilden ölesiye nefret ederdi. Bu konuda bütün bildikleri dua kitabındaki ayetleri ezbere okumaktan öteye gitmiyordu. Sonra da bunların aşağı yukarı anlamını cemaatine anlatabiliyordu. Ne var ki bu rahip gene de pek sayılan bir kişiydi. Hatta kendisinden korkulurdu. O her zaman Brescia'nın koruyucusu Ermiş Jovita'nın kehanetinin gerçekleştiğini ne 13 haftada ne de 13 ayda göreceklerini söylemişti. Güvenilir dostlarıyla konuştuğu zaman bu 13 sayısının hani ağzı dili olsa da her şeyi söyleyebilme yeteneğine sahip olsa pek çok kimseyi şaşırtacak biçimde yorumlanması gerektiğini 1813 sözlerine eklerdi. İşin aslı şuydu. İlkel bir dürüstlükle erdeme sahip, üstelik de akıllı bir adam olan Rahip Blane, bütün gecelerini Çan Kulesi'nin tepesinde geçiriyordu. Gökbilime deliler gibi tutkundu. Günlerini yıldızların kavuşma konumlarını ve durumlarını hesaplamakla geçirdikten sonra gecelerinin önemli bölümünü de onları gökyüzünde izlemekle geçiriyordu. Çok yoksul olduğu için de mukavva saplı uzun bir dürbünden başka bir aracı yoktu. Bütün yaşamını dünyanın yüzünü değiştiren imparatorlukların ve devrimlerin oluştuğu kesin dönemi bulmakla geçiren bir adamın dillerin öğrenimine karşı duyduğu küçümsemeyi varın siz hesaplayın. Fabrice kendi kendine, "Bana atın Latince'de equus olduğunu öğrettiklerinden biri bir at konusunda daha fazla ne biliyorum ki?" diyordu. Köylüler Rahip Blane'den büyük bir sihirbaz gibi korkarlardı. Papaza gelince Çan Kulesi'ndeki gözlem eğleşmelerinin uyandırdığı korkunun da yardımıyla köylülerin hırsızlık yapmalarına engel oluyordu. Çevredeki meslektaşları rahipler onun etkisini kıskandıklarından ondan nefret ediyorlardı. Del Dongo Markisi de sadece bu denli aşağı tabakadan bir adam olarak kafasını fazlaca çalıştırdığından onu hor görüyordu. Fabrice ona tapıyordu. Rahibin hoşuna gidebilmek amacıyla kimi zaman bütün gecesini muazzam toplamalar ya da çarpmalar yapmakla geçiriyordu. Sonra Çan Kulesi'ne çıkıyor. Bu rahibin şimdiye değin hiç kimseye göstermediği büyük bir kayraydı, lütuftu. Ama bu çocuğun saflığını seviyordu. Ona, "Eğer ileride iki yüzlü olmazsan," diyordu, "belki insan olursun." Eğlencelerinde gözü pek ve tutkulu olan Fabrice yılda 2-3 kez gölde boğulma tehlikesi atlatıyordu. Grianta'daki Cadenabia'daki küçük köylülerin bütün büyük seferlerinin başkanıydı. Bu çocuklar birkaç küçük anahtar ele geçirmişlerdi. Gece iyice ortalık kararınca da gemileri herhangi bir iri taşa ya da kıyıya yakın herhangi bir ağaca bağlayan o zincirlerin kilitlerini açmaya uğraşıyorlardı. Şunu iyi bilmek gerekir ki Como Gölü'nde balıkçılar kıyılardan bir hayli açıklara durağan oltalar yerleştirirler. İpin üst ucu mantar kaplı bir tahta parçasına bağlıdır ve bu tahtaya saplanan çok esnek bir fındık dalında bulunan küçük bir çıngırak da oltaya tutulan balık ipi çekiştirdikçe çalar. Fabis'in başkan olarak komuta ettiği bu gece seferlerinin en önemli konusu da küçük çıngırakların yaptığı uyarıları balıkçılar duymadan önce gidip durağan oltaları yoklamaktı. Özellikle fırtınalı havaları seçerlerdi bu işler için. Bu tehlikeli eğlenceler içinde sabahları şafaktan bir saat önce sandallara binerlerdi. Bu çocuklar sandala binerken kendilerini en büyük tehlikelerin kucağına attıklarını sanırlardı. İşte eylemlerinin en güzel yanı da burasıydı zaten. Ve babalarının yolundan giderek onlar gibi derin bir dindarlıkla bir Ave Maria okurlardı. Oysa çoğu zaman tam gidecekleri sırada ve Ave Maria'yı izleyen anda Farbis adeta bir ön seziyle yıldırımla vurulmuş gibi olurdu. Kehanetlerine zerre kadar inanmadığı dostu Ralph Blaney'nin gökbilim derslerinin elde ettiği kazanç işte buydu. Gencecik, körpe imgeleme yetisine göre bu ön belirti iyi ya da kötü sonucu kendisine kesinlikle haber veriyordu. Onda da arkadaşlarının hiçbirinde olmadığı kadar azim ve kararlılık olduğundan yavaş yavaş bütün grup ön belirtileri öylesine alışmıştı ki eğer olur da tam sandala binileceği anda kıyıda bir rahip gözlerine ilişse ya da sol koldan bir karganın havalandığını görseler hemen aceleyle kilidi yeniden zincire takıp bir koşu gidip yataklarına dönerlerdi. Böylece Rahip Blaney oldukça zor bilgisini Fabris'e verememişti ama ayrımında olmadan geleceği çok önceden bildirebilecek işaretlere, simgelere karşı sınırsız bir güven aşılamıştı ona. Marki şifreli yazışmalarının başına gelebilecek herhangi bir kazanın bütün yazgısını kız kardeşinin eline teslim edebileceğini seziniyordu. Bu nedenle her yıl Pietra Nera Kontesi'nin isim günü olan San Angelo döneminde Fabris Milano'ya gidip 8 gün geçirme izni koparabiliyordu. Fabris bütün yıl boyunca bu 8 günün umudu ya da özlemi içinde yaşıyordu. Bu büyük vesileyle Marki bu siyasal yolculuğu yapması için oğluna 4 ekü veriyordu. Onu Milano'ya götüren karısına ise her zamanki gibi hiçbir şey vermiyordu. Ne var ki aşçılardan biri, 6 uşak ve 2 atla bir arabacı yolculuktan bir gün önce Como'ya gidiyorlardı ve Markis Milano'da her gün emrinde bir arabayla 12 kişilik hazır bir sofra buluyordu. Del Dongo Markisi'nin sürdüğü somurtuk yaşam elbette ki hiç de eğlenceli değildi. Ama bu yaşamı sürdürme iyiliğinde bulunan aileleri ebediyen zenginleştirme gibi bir üstünlüğü vardı bunun. 200 bin liradan fazla bir geliri olan Marki bunun çeyreğini bile harcamıyordu. Umutla yaşıyordu. 1800'den 1813'e değin geçen 13 yıl boyunca sürekli olarak ve kesinlikle Napolyon'un 6 aya kalmadan devrileceğine inanmıştı. 1813 yılı başlarında Beresina felaketini öğrendiği zamanki çılgın sevincini varın siz hesap edin artık. Paris'in alınışı ve Napolyon'un devrilişi az kalsın Marki'nin aklını başından alacaktı. İşte o zaman karısına ve kız kardeşine karşı hakaret ve sövgü dolu sözler söyleme cüretinde bulundu. En sonunda 14 yıl bekleyişten sonra Avusturya birliklerinin yeniden Milano'ya girdiklerini görmenin anlatılamaz sevincini yaşadı. Viyana'dan gelen buyruklar uyarınca Avusturyalı General Del Dongo Markisi'ni hemen hemen saygıya pek yakın bir özenle kabul etti. Hiç vakit yitirmeden ona hükümette en önemli yerlerden birini önerdiler. O da tıpkı bir borcun ödenmesi gibi bunu kabul etti. Büyük oğlu krallığın en gözde alaylarından birinde bir teğmenlik elde etti. Ama ikinci oğlu kendisine önerilen harp okulu öğrenciliğini asla kabul etmek istemedi. Marki'nin eşi görülmemiş bir küstahlıkla tadını çıkardı. Bu utku ancak birkaç ay sürdü. Bunun ardından küçük düşürücü bir yenilgi geldi. Marki de hiçbir zaman iş yeteneği olmamıştı. Kırsal yörede uşakları, noteri ve doktoru arasında geçen 14 yılı o ansızın bastıran yaşlılığın huysuzluğu da eklenince ortaya artık tamamıyla yeteneksiz, elinden hiçbir şey gelmeyen geçimsiz bir adam çıkmıştı. Oysa Avusturya'ya bağlı bir ülkede bu eski monarşinin ağır işleyen ve karmaşık ama son derece akla yatkın yönteminin gerektirdiği yetenek türüne sahip olmadan önemli bir konumu korumak olanaksızdır. Del Dongo markesinin yanlışları, saçma sapan işleri görevlileri pek kızdırıyordu. Hatta işlerin yürüyüşünü kesintiye uğratıyordu. Markenin aşırı kralcı sözleri uyutmaya ve savsaklamaya saplatılmak istenen halkı öfkelendiriyordu. Böylece Marki günün birinde yönetimdeki görevinden istifasını majestelerinin büyük bir nezaketle kabul etme alçak gönüllülüğünde bulunduğunu öğreniverdi. Aynı zamanda da majesteleri Lombardiya Venedik Krallığı'nın ikinci baş mabeyincilik konumunu veriyordu kendisine. Marki karşılaştığı bu korkunç haksızlığa çok kızdı. Önceleri basın özgürlüğünden nefret eden bu adam bir arkadaşı aracılığıyla bir mektup yayınlattı. En sonunda imparatora bakanlarının kendisine ihanet ettiklerini, hepsinin de Jacobenlerden başka bir şey olmadıklarını yazdı. Bütün bu işleri bitirdikten sonra üzgün bir halde gene Grianto Şatosu'na döndü. Tek bir avuntusu vardı. Napolyon düştükten sonra Milano'daki kimi güçlü ve etkili kişiler İtalya kralının eski bakanı ve üstün değerde bir insan olan Prina Kontu'nu sokak ortasında ölesiye dövdüler. Pietro Nera Kontu bakanın yaşamını kurtarmak amacıyla kendi canını tehlikeye attı ama zavallı adam 5 saat süren bir işkenceden sonra şemsiye darbeleri altında öldü. Bir rahip, Del Dongo markesinin günahını çıkaran papaz, kara yazgılı bakanı önünde sürükledikleri San Giovanni Kilisesi'nin demir parmaklıklarını açıverse Prina Kontu'nu kurtarabilirdi. Hatta bir ara Kontu sokak ortasındaki pis su birikintisinin içinde kendi haline bırakmışlardı. Ama hayır, alaylı bir sırıtışla gülerek kilisesinin demir parmaklığını açmayı reddetti. 6 ay sonra da Marki ona iyi bir yer koparma mutluluğuna erdi. Del Dongo Markisi eniştesi Pietro Nera Kontu'ndan nefret ederdi. Geliri topu topu 50 Louis altında bile ulaşmayan Kont oldukça hoşnut olma cüretini gösteriyordu. Bütün yaşamı boyunca sevdiği şeye bağlı kalmayı düşünüyor, insanları ayırt etmeksizin o adalet fikrini göklere çıkarmak küstahlığında bulunuyordu. Marki buna alçakça bir cumhuriyetçilik adını veriyordu. Kont Avusturya'da görev almayı kabul etmemişti. Bu geri çevirmeyi değerlendirmesini bilmişlerdi. Pirina'nın ölümünden birkaç ay sonra kiralık katil tutan o aynı kişiler, General Pietro Nera'nın da hapse atılmasını sağladılar. Bunun üzerine eşi Kontes hemen bir pasaport aldı, Viyana'ya gidip gerçeği imparatora anlatmak için bir de posta arabası istedi. Prina'nın katilleri korktular. İçlerinden biri Bayan Pietro Nera'nın akrabası, Kontes'in Viyana'ya hareketinden bir saat önce tam gece yarısı gelip ona kocasının salıverilme emrini getirdi. Ertesi gün Avusturyalı general Pietro Nera kontunu çağırttı. Onu olabildiğince kibar bir tavırla kabul etti. Emekli ödeneğinin en uygun dereceden kendisine ödenmekte gecikmeyeceği güvencesini verdi. İyi yürekli saf general Bubna akıllı bir adamdı. Prina'nın öldürülüşünden ve Pietro Nera kontunun hapse atılmasından pek utanmış gibi bir hali vardı. Kontes'in azimli karakteri sayesinde önlenen bu kasırgadan sonra karı koca, General Bubna'nın öğütleri sayesinde pek fazla gecikmeden bağlanan emekli ödeneğiyle iyi kötü geçinip gittiler. Bereket versin ki Kontes 5-6 yıldan beri çok zengin bir delikanlıya büyük bir dostlukla bağlanmıştı. Bu genç adam aynı zamanda Kont'un da yakın dostu olup, o sıralarda Milano'da bulunabilecek en güzel İngiliz atlar koşulu arabayı, Scala tiyatrosundaki locasını, yazlıktaki şatosunu onların emrine vermekten geri kalmıyordu. Ne var ki Kont kahramanlığının bilincindeydi, cömert ruhluydu, kolayca öfkelenip küplere biniyordu, o zaman da ağzından çıkanı kulağı duymaz oluyordu. Birkaç gençle birlikte avda bulunduğu bir gün gençlerden Kont'unkinden daha başka bayraklar altında da hizmet eden biri Alpler ötesindeki Cumhuriyet'in askerlerinin kahramanlarıyla alay etmeye başlar. Kont adama bir tokat atar. Hemen düello ederler. Bütün o gençler ortasında kendi düşüncesinde tek başına kalan Kont öldürülür.